Hayatın Sesini Aç Radyo ODTÜ 103.1 Dost Kitap Evi'nin sunduğu öğle sonrası kuşağı başlamış bulunmakta ve bugün ülkemizin üreten ve tam manasıyla farklı olan isimlerinden biriyle sizlerle bulunmaktayım. Karşımızda Hayko Cepkin var. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk. Öğlen şekerlemesi olarak ben varım bugün.
Müthiş bir öğle şekerlemesi. Nasılsın abi, iyi misin?
Çok iyiyim. Yollardayız. Koşturuyoruz. Devamlı yol gidiyoruz. Turnedeyiz. Yol gidiyoruz geliyoruz yani, yaptığımız şey bu.
O şekilde diyorsun.
Evet, neredeyiz? Burası hangi şehir?
O oluyor mu gerçekten arada?
Bazen.
Yani hani saçma sapan yerlerde hayal ediyor musunuz kendinizi, alakasız ya da?
Tabii şehirleri karıştırabiliyoruz. Mümkün olabiliyor. Çünkü hani bir yerde konseri yapıyorsun, oradan hemen başka bir yere gideceksen yolda uyuyorsun, öbür şehirde uyanıyorsun. Onun konser hazırlığına giderken o günü uyuyarak geçirdiğin için hala öbür şehirde olduğunu sanabiliyorsun. Böyle şeyler olabiliyor.
Sabit bir yerde uyuyup uyanmaya alışık
insanım. Sıkıntı yok, alışıyoruz.
Peki bakalım. Abi şimdi sana şeyi soracağım. Hayko Cepkin olarak sen kendinin anlamının ne olduğunu düşünüyorsun desem. Çok felsefik bir soru oldu da yani.
Evet. Çok derin.
Ya bilmiyorum hani çok nasıl, ne düşünüyorsun ama merak ediyorum ben bu konuyu.
Vallahi eğer genel yaptığımız projenin üzerinden Türkiye piyasası üzerine değerlendirecek olursak biz böyle... bir bahçenin içerisinde türemiş bambaşka bir bitki olarak görüyoruz kendimizi. Bu bitki de nereden çıktı? Biz bunun tohumunu atmamıştık buraya diye mi herkesin düşündüğü, ama zamanla kokladıkça hiç de fena değilmiş dedikleri bir türemiş bitki olarak görüyoruz. Onun için aslında genel popülist piyasanın içerisinde kıymetli olduğumuzu düşünüyoruz yani.
Orası kesin. Peki hani Türkiye piyasası için böyle dedin. Kendin için nedir abi?
Kendim için işte bir kulum. Bir kulumu çok sevdim. Geldim gidiyorum yalan dünyaya. Yani bana bahşedilmiş vakti en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan bir adamım. Hayat güzel midir, hayat neşeli midir, hayat kötü müdür, sıkıcı mıdır? Yani bunların değerlendirmesi insanın kişisel yapısıyla alakadar bir şey olduğunu düşündüğüm için bunu keyifli hale de siz getirebilirsiniz, kötü hale de siz getirebilirsiniz. Bu sebepten kelli ben mümkün mertebe tadına varmaya çalışan bir bal arısı gibiyim.
Diyorsun.
Evet, bak çiçekten girdim, aradan çıktım.
Bayağı iyi oldu ya. Doğa metaforlarıyla böyle dolu dolu. Dolu dolu Anadolu hatta. Abi şimdi sana bir de şey sormak istiyorum. Birazcık klişe bir soru olabilir ama. Evet. Şimdi ıssız adaya düştün. Yanına 3 tane şarkı ya da albüm alman gerekiyor. Sadece 3 tane.
3 albüm mü, 3 şarkı mı?
Şarkı olsun hadi.
Şarkı olsun. Kendi şarkılarımdan mı olsun?
Kendi şarkılarından olmasın yani. Kendi aslında burada merak olmasın. Ettiğim şey, sen hani kendi şarkılarının dışında neler dinliyorsun mesela?
Ben genel olarak yani ilk müzik eğitimimi klasik batı müziği üzerinden başladığım için o bende bir gelenek yani. Özellikle Bach psikopatlığı var. Aşılmaz bir şey. Bunun dışında soundtrack kültürüm acayip derecede var. Yani film müziklerini çok takip eder ve onları aşırı derecede severim, dinlerim. Bu özellikle orkestrasyon bölümleri, yani soundtrack dediğimizde genel olarak bir 12 şarkılık grup parçaları da olabiliyor. Onlar değil yani, filmin içerisinde geçen demler. Onları özellikle çok severim. Çünkü çoğu vokalsizdir ve eğer onu kulağınıza takıp yürürseniz ya da uzanırken dinlerseniz size hayal kurdurur. Siz kendi filminizi çekebilirsiniz yani, kendi soundtrack'inize dönüşebilir. Böyle bir takıntım daha var. Onun dışında tabii genel olarak elektronik ve rock müzik kökenli bir adamım. Yani şimdi isim isim tek tek sayacağım, hani Bach'tan bir parça, film müziklerinden bir parça ve hani dinlediğimiz kökenimizin rock metal kültüründen bir parça seçebilirim 3 farklı çeşitten.
Abi peki şimdi rock metal dedin ya, sence bu topraklarda rock ve metalin anlamı nedir? Yeri nedir?
Burada yok. Yani ülkemizin kültürü içerisinde yer alamadı. Biz de zaten hani gençlik yıllarında dinlediğimiz şeyler yabancı kökenli rock metal müzikleri oldu ve onlarla büyüdük. Yani sevdiğimiz müzik onlar idi ve onlar gibi de olmaya çalıştık. Onlar gibi müzik yapmaya çalıştık. Ne zaman ki işte bir karavan barda işte pogo yaparken, balkondan birbirimizin üstüne atlarken, işte kemancıda birbirimizi ısırırken vesaire, bunları dinlerken bir taraftan da müzikle uğraşıyorduk ve yani grup arkadaşlarımızla biz de günün birinde hani bu tip bir müzik yapmak, böyle bir müzik yapmak, işte bu şekilde deşarj olmak istiyoruz diye en büyük hayallerimizdendi. Bunun örneklerini stüdyolara giderek denedik. Türkçe sözlü buna benzer müzikler yapmaya çalıştık ama ya çok fazla taklidi oldu. Bir de vokal olarak, yani sözel olarak da, şimdi o dinlediğimiz sözleri biraz Türkçeleştirip hani oradan da örnekler alarak uymadı müziğimize. Hep bir çiğlik durumu söz konusu oldu. Bunların üzerine çalışa çalışa zaman içerisinde evet, yabancı müziği örnek alarak müziğimize kattık ama ve lakin işte vokal yapısı olarak biraz kendi melodilerimizi, kendi ülke melodilerimizi eklemeye başlayınca söylediğimiz sözün anlamı olmaya başladı. Şimdi yabancı bir müziğin içerisinde anlattığı dert o ülkenin derdi bir de.
Evet, yani o ülkenin, coğrafyanın derdi.
O coğrafyanın derdi. O coğrafyanın derdini anlatan Türkçe bir şey yapmak Türk dinleyicisi için mantıklı gelmiyor.
Biraz yabancı olacak.
Evet, saçma oluyor yani. Şimdi Feel the darkness diye falan bir şey. Bunu Türkçeleştirip karanlıksa yaşayın. Ya işte göstüme üstüme geliyorlar falan. Olmadı ya. Başaramadık yani. Yerlileşmeye başladık. Böylece aslında doğrusu oldu. Bu toprağa ait bir rock müzik. Hani temeli yabancı olan ama üzerine kendi mistik armonilerini, özellikle koma dediğimiz nota aralıklarını eklediğimiz zaman Avrupalıların, Amerikalıların elinde olmayan malzemeyi yapıştırdık.
Asla bulamayacakları evet. Bir gırtlakla.
Bu sebeple şimdi biz mistik oluyoruz onlar için.
Diyorsun. Peki süper. Bakalım. O zaman şimdi bir şarkı dinleyelim mi?
Buyursunlar.
Tamamdır. Hayko Cepkin'le sohbet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ise Dost Kitap Evi'nin sunduğu Öğle Sonrası Kuşağı'nda Fiction Plane'le devam ediyoruz ilerlemeye. Two Sisters an itibariyle 103.1 Radyo TÜDE. Radyo TÜDE. 103.1 Radyo Ota Hayatın Sesini Hayko Cepkin'le birlikte Fiction Play'nin sözünü balla kesiyoruz. Bir de solo geliyor.
Yapıştı.
Peki yapıştırdım. Aynen yapıştırdım. Hayko, şimdi sana soruyorum o zaman, kaza hikayesini bir anlatabilir misin? Bir de burada canlı dinlesek olur mu?
Şey mi? Vallahi turnelerimizden biri bir sürü hikayemiz oluyor da o anlattık çok sevildi.
Başka daha ilginç olduğunu düşündüğüm bir hikaye varsa o da olur.
Vallahi yine o bölgelerde mesela yaşanmış bir şeyimiz var. Bu bir dönem sahnede mikrofon sehpası kullanıyorduk, işte boya fırlatan kırmızı kan şeklinde. Bir konserde yine içerisi tıklım tıklım kalabalık, hani herkesi tıkmışlar, insanların hava alacak yeri kalmamış. Aşırı derecede bir güvenlik getirilmiş. O güvenlik duracak yeri olmadığı için sahnede bizimle beraber duruyorlar. Yani biz sahnede 4 kişiyken olduk 14 kişi.
Bir sıkışma oldu değil mi?
Orada bir sıkışma var. Abilerin zaten hani sahnemizde olmasını istemiyoruz. O onu iteliyor, bu bunu kakalıyor derken bizim o boya sahnesi geldi. Onlar da bilmiyordu öyle bir şey olacağını. Ben boyaları sıktıktan sonra dönüp bana baktılar. Baktılar yüzümde kan var. Abiye bir şey attılar diye seyirciye daldı. seyircinin arasından zor aldık herifleri. Ya
siz güvenlikleri mi aldınız?
Evet. Yani o da güzel. Bu boya yani, bu haberiniz yok. Bir gördüler abiye bir şey attılar diye. Enteresan hikayelerimiz var böyle işte. Eğlendik bayağı. İyi ki olmuş hepsi, ki hepsi bizim için hatıra oldu yani.
Tabii sonuçta. Canım. Mükemmel hatıra.
Her şey kusursuz geçerse anlatacak hiçbir şeyim olmaz.
Aynen öyle abi.
En sevmediğim şey.
Abi şimdi buradan başka bir şey gelmek istiyorum. Madem seyirci dedik. Buyur. Şimdi hem farklı çizgisi olan biri olarak, hem de rock'n'roll ruhuyla yaşayan biri olarak. Böyle seyircilerin işte konser sırasında böyle gelip hemen bir fotoğraf ya da işte böyle bir sarılma istemeleri falan. Seni nasıl hissettiriyor?
Bizim seyircimizde çok yok artık ya o, çünkü.
Ya da işte konserden sonra bekleyeyim işte bir fotoğraf çektireyim Michael Jepkin'le falan.
Ben de onun için emek veriyorum. Çünkü hani oraya kadar gelmiş, hani fırsat varsa mesela, mekanın kulisi varsa, bunun için yaratabileceğimiz bir platform varsa zaman ayırmaya muhakkak ve muhakkak çalışırım. Çünkü zaten biz seyircimizi böyle kazandık zaman içerisinde.
Samimiyetle mi?
Evet, çünkü biz televizyonda yayınlanan, radyoda yayınlanan bir proje olmadığımız için genel olarak. O 2005 yılı itibariyle şimdiki tarihe kadar genel olarak konser verip insanlarla birebir iletişim kurarak, diyalog kurarak bir kitle yarattık. Bu sebepten geldi de hani bizim için çok kıymetli bir an dilimi. Çünkü birebir sizi görebilme, birebir sizinle tanışabilme, sahnede gördüğü adamın 3 dakika sonra kuliste bambaşka biri olarak görebilme üzerine aslında sahne sanatlarını iyi anlatabilecek bir platform olarak görüyorum.
Bu yani her şey sahnede olduğu gibi değil aslında gerçek
hayatta. Yani yani şimdi günümüz dizi seyrettiğiniz zaman çok sevilen bir karakter öldüğünde işte cenazesi kılınan bir pozisyona geldiği için yani ya da mafya olarak seyrettiğimiz bir adamı mafya olarak algıladığımız için bunlar yanlış şeyler. Bunları da doğru bir şekilde, bunlar görsel sanatlardır, bunlar bir oyunculuktur. Bu adam mafya değildir, oyuncudur diye.
O kadar iyi yapmış ki demek gerçek sanmış.
Yani şimdi o bizim de sahnemizdeki enteresanlığımızı bir de kuliste 5 dakika evvel seyrettiği adamı bambaşka bir şekilde görmek. Evet, bu adamın sahnesiymiş bu diyebilmek kişinin çok önemli bir şey. Bu çocuğuyla gelen kafasında soru işareti olan ebeveyn için de çok faydalı oldu. Onun için yıllardır emek verdiğimiz bir şeydir. Bizi çok bozan bir şey değil. Bizi ne bozar? Böyle yolda giderken hırt diye biri çevirir. Biri çevirdi mi öbürü de o hazır dönmüşken gelir. Bir etrafınız bir anda birikir.
Hiçbir orada kitlenirsin.
Kitlenirsin orada. Orada bir anda ayaküstü imza gününe dönersin.
Değil mi böyle? Yok yere.
O büyük sıkıntı. Onun dışında başka bir sıkıntımız yok.
Şu an Kuşadası'ndasın.
Evet.
Diyebilir miyiz yani Kuşadası'nda yaşıyor Hayko Cepkin diyebilir miyiz?
Tabii ki.
Peki nereden estiğini bize bir hani dışarıda da sordum da bir de bir burada anlatabilir misin? Hani nasıl oldu, nasıl gelişti?
İstanbul'un tükenme durumu söz konusu, işte hiçbir şey yapamamak, üretmeyi bile durdurmak hani müzikal manada. Çünkü yorgun hissediyorsunuz kendinizi, stüdyoya gitmiyorsunuz, her gün vakit geçirdiğiniz piyanonuzu çalmıyorsunuz. Normalde bastığınız akorlar artık böyle bir yabancı duyulmaya yani mistik gelmemeye falan başlıyor. Çünkü vücudunuz yorgun. Bunlardan kurtulmak ve üretmem gereken bir platform bulmam lazım kendime. O dönem içerisinde zaten paraşütçülük hikayesi, Selçuk'ta. Sportif aktivite falan bu başladığında Selçuk tarafına çok fazla gider gelir oldum. Oradan hani bu bölgeyi artık biraz aşina olduk. Okeydir yani bu taraflara taşınabiliriz fikri söz konusu oldu. Ama tabii Kuşadası daha şehir gibi. Şimdi tamamen şehirden çıkıp hop diye köy hayatına geçmek imkansız. Yani
zor olur.
Herkesin dilinde olabilir. Ya keşke gitsek toprakta falan filan yapsak falan. Hiç kolay değil o öyle bir şey. Onu bir geçelim. Önce bir gidip en azından daha küçük bir şehre yerleşelim. Ondan sonra araştıralım, öğrenelim. Toprak dediğiniz şeyi aldığınız zaman hemen mücadelesini öğrenebileceğiniz bir şey değil. Zaman alan bir şey. Böceği, çiçeği nedir, ne değildir, ne zaman yeşerir, ne zaman kurtlanır falan filan. Bunları bilmek, öğrenmek. Ona mesai harcadık. Öğrendiğimizi düşündüğümüz zaman şimdi Kuşadası'nda köy bölgesine daha şehrin merkezinden uzak bir bölgedeyim. Kuşadası'nın K'sini bilmem, tanımam, etmem. Ama o bölgeye az çok hakim olduğum için yeni bir hayat kurabiliriz dedik ve çok sonsuz derecede memnunuz
diyorsun.
Darısı başınıza.
Darısı yani hepimizin tip, başına.
Evet, yani
plaza hayatından kurtulup.
Yani hayattan ne beklediğinize bakar. Yani ben gece öyle dışarı çıkmadan edemem ben. İstanbul'un gece hayatını seviyorum dostum ya falan diyor.
Abi internet yok ya.
Sıcak su hemen gelmiyor falan gibi. Öyle sıkıntılarınız varsa çok da yaşayabileceğiniz bir durum değil ama hayattan beklentiniz ne? Onu tartacaksınız. Benim beklentim bu. Dışarı çıktığım zaman köpeklerimin, kedilerimin, işte hayvanlarımın ortalıkta dolaşması, onların özgürce dolanması, kendilerini iyi hissetmeleri, onların iyiliğinin bana pozitif olarak geçmesi
muhakkak
vesaire. Bunlarla ilgilendiğim için beni memnun ediyor.
Abi tarım yapıyor musun peki şu anda? Böyle minik domatestir?
Yok.
Maydanozdur falan. Yok.
Ama mesela daha büyük oradan içe de tarlalar çok, meyve tarlaları. O tip şeyleri araştırıyoruz. Mesela mandalin tarlaları, nar tarlaları, bahçeleri daha çok öyle deniyor. Öğreniyorum hepsini. Mesela bizim kampımızın 72 tane ceviz ağacı var yani. İyi bakıldığı zaman çok müthiş iyi ceviz şey veriyor. Cevizimiz bal gibidir.
Gelin de yedirelim.
Gelin de yiyin.
Güzel ya. Abi motor kullanıyorsun bir de.
Evet.
Peki şimdi sana şeyi soracağım. Buradan biraz daha geriye gidip.
Gidelim.
İlk bisikletini alma hikayen var mı?
Olma mı? Ben ilk bisiklete annem tarafından bir arkadaşının misafirliğine zorla götürüldüğümde sıkıntıdan tabii kadın günüydü. 6 yaşında falanım. Ben aşağı sokağa iniyorum diyerek inip merdiven altında yampik yumpik bir tane bisiklet buldum.
Hı hı.
Gidonu yamuk, işte selesi yamuk, tekerleği dolma lastikli telle bağlanmış falan. Öyle bir şeyle sıkıntıdan bisiklete binmeyi öğrendim.
Bugünlere kadar geldi mi?
Ondan sonra da tabii artık bir bisiklet arzusu ehemmiyeti içerisinde. Öyle dandirikten böyle dolma lastik kültürü vardı o zaman. Şişme değildir o. Sabit lastiktir. Patlamaz, çatlamaz.
İçine...
İçim içi yok. O bildiğin lastik dolma. Janta
ha,
geçer.
Bayağı şey yani. İçi slap. Boş değil.
Tabii tabii.
İyiymiş gümbürt
ya, diye. Onun için onun zamanla yumuşamasıyla ya da kırılmasıyla vesaire janttan çıkma olayları olurdu.
Hı hı.
Demek ki o bir gelenekmiş. Sonra dedem onları hep telle janta böyle lastiği bağlardı. Tabii doğal olarak yolda giderken o her telde zıplamalı.
Adeta at sürermiş.
Çok keyifliydi. Güzel yani o şekilde bir bisiklet sahibi olup zıplaya zıplaya geldi.
Güzel vallahi ya. Keyifli bir hayatım var yani hakikaten. Şeye döneceğim, şu çiftlik hayatına geri dönmek istiyorum. Yani Kuşadası'na pardon. Bu seni müziğinde besliyor mu?
Müthiş. Yani oraya gittiğimden beri bir kere kafam çok rahat. Kendime vakit ayırabiliyorum. Aklımı boşaltabiliyorum. Zihnimi boşaltabiliyorum. Düşünebiliyorum. Oraya gittiğimden beri ben çünkü durmaksızın proje üreten biriyim. Ve zaten yaptığım fantastik projelerle, yaptığım fantastik sahne işleriyle vesaire anılmış. Şaşırtmayı seven biriyim. Şimdi oraya gittikten sonra fikirler gelmeye başladı. İşte şimdi mesela Zeytinli Festivali'nde o nasıl yapılacak? Onlar gelecekler şu şekilde çalacaklarsa bizim orada tekrar anılabilecek gibi, akılda kalabilecek gibi olmamız için standart dışında bir şey yapmamız lazım. Şudur, budur vesaire. Üretmek. Şimdi o aşamaya tekrar geri geldiğim için 4 senedir memnunum. Her festivalde fantastiklerime devam ediyorum mümkün mertebe. Bunları hayata geçirebilecek enerjim var. En önemlisi bu. Çünkü sıkılgan oluyorsunuz. Gidelim çalalım yenelim falan. Yok öyle bir şeyimiz yok. Gene eskisi gibi gidelim yakalım gelelim oluyor.
Mekanı ateşe verip
aynen, yakalım burayı yakalım. Sigortası varsa sıkıntı yok.
Değil mi? Oradan öderler aynen, onlar.
Çok, üretim açısından da çok faydalı oldu.
Diyorsun.
Hiç tribüt albümlere vesairelere herhangi bir aranje düzenleme yapmaz idim. Mesela onları artık hiç bulaşık olmuyordum yani. Şimdi mesela Necati ve Sayko'ların albümünün prodüktörlüğünü yaptım. Onların albümünü kaydettim. Düzenlemelerini yaptım. Yani İstanbul'da bana kimse bunu yaptırtamazdı yani. Çünkü odaya kapanacağım. Anladın mı?
Karanlık. Daral.
Daralacağım falan. falan olacaktı. Ama şimdi oraya gidince abi böyle bir yardıma ihtiyacım var. Ne yaparız falan dedi. Ben yaparım dedim. Vallahi mı dediler? Vallahi yaparım. Oturdum yaptım.
Bu kadar zevkle. Da samimiyet diyorsun.
Güzel bir şey. Seviyorum çocuklar çünkü.
Diyorsun. Evet. Peki o zaman bir şarkı daha dinleyelim.
Dinleyelim.
Ardından kaldığımız yerden devam edelim.
Buyurun.
Bu sefer de Bruce Springsteen'in yani patronun sözünü balla kestik.
Abi kusura keselim bakma.
Abi özür dilemek istiyor musun? Kendisine söylemek istiyorum.
Bruce abi öncelikle saygılarımı.
Saygı, sevgi ve hürmetlerimi şeklinde. Abi şimdi az önce dedik ki üretmek.
Evet.
Türkiye'de bu iş nasıl? Yani üretim zor mu? Kolay mı? Ne yapmak lazım? Ya da mesela yani nasıl bir yol çizmek gerekiyor? Nasıl bir kararlılık gerekiyor sana göre?
Çok tatlı. Şimdi üretmek dediğimiz şey farklılığı da beraberinde taşıyacaksa fantastik oluyor. Eğer farklılığı içinde barındırmıyor ve aynı şeyi durmaksızın dayıyorsanız diyelim, üretmek demeyelim ona. Bunu üretmek olarak algılamak pek mümkün değil. Genel olarak anlık bir satış, anlık bir tüketim, anlık bir seyirciyi hoplatabilmek, zıplatabilmek, herhangi bir düşünceye sevk etmeden sadece anı dansı olarak insanları oyalamak gibi bir şeye düşebilirsiniz. Bu lazım olan bir şey. Lazımsız bir şey değil. Ama ve lakin farklı ürünlerin de ortada olması lazım ki insanların yeri geldiğinde durmaksızın sabahtan akşama kadar dans etme arzusu olmayabiliyor.
Evet.
Yani oturup da iki rekat bir şeyi dinlerken ondan bir hayal kurmak, bir fikir edinmek, bir haz almak aynen dediğin gibi bir şey arzusu içerisinde olabilir. Durmaksızın aynı paket programı insanlara yedirmeniz mümkün değil. Ama
aslında mümkün gibi oluyor biraz da şu
mümkün
şeye
yani,
baktığımızda.
Şu an yapılan matematik bu zaten.
Evet.
Yani farklı bir şey çıkmıyor yani. Çıkan şey de yani şu andaki kanal ya da radyo listemizde maalesef çalınabilecek potansiyeli yok. Bu sebeple çalamıyoruz diye bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Aslında haklılar. Çünkü mesela bir parça girdi, bitti. Öbürü geldi. Vatti bitti, vatti bitti. Sen araya giriyorsun. Falan diye.
Bayağı güzel taklit yaptım.
Araya böyle işte onun için dedim ya, ot gibiyiz.
Evet.
Bitiyoruz yani arada. Olmuyor, listelerine uymuyor. Eyvallah diyoruz, anlıyoruz. Bu sebeple zaten biz konserleri yoğun tutarak, insanlarla birebir buluşarak
direkt sahneden
kendi sistemimizi kurmaya çalışıyoruz. Bu çok daha doğru bir sistem. Bu bir kere net.
Diyorsun.
Tabii seyirciyle bu kemik seyirci dediğimiz, yani kitle dediğimiz, sizin idolleştirildiğiniz, ilahlaştırıldığınız bir hale gelebilmek zaten bu yoldan geçiyor. Öbürü televizyonda durmaksızın hani reklamı yapılan, durmaksızın pohpohlanan, durmaksızın karşınıza çıkan bir proje. Bu, böyle bir projenin arkasından herhangi bir şey olduğuna kimse gitmez. Ama diğeri yıkılmaz bir şekilde herkes sırtına dayıyor. Çünkü o sana emek vermiştir, sen ona emek vermişsin.
Karşılıklı bir şey var, yani bir ilişki var.
Tabii ki. O sebepten geldi, çok kıymetli. Günümüzde birçok elektronik altyapılı, enteresan, underground kökenli bir sürü müzik yapmaya çalışan insan var. Sırf müzik tarzı günümüz popülist şeyine, yelpazesine giremiyorlar diye duyulamıyor. Bandrol alıyorlar, çıkamıyorlar. Zaten hani şirkette çok satmayacağını bildiği için
çok sallamıyor.
Evladiyelik 500 bin, 1500 adet falan civarında basıyor. O insanlar eğer kısmete yani imkan bulabilirlerse mekanlarda performanslarını sergileyip insanların kulaklarına yer etmeye başlıyorlar. Yani gerçekten bir mücadele işi. Sorduğun sorunun diğer bölümünde şöyle söyleyeyim. Hani insanlara nasıl bir şey tavsiye edersiniz? İşte gençler ne yapmalı? Vesaire.
Evet, özellikle şu gençlerden bahsediyorum. Genç. Bu dönem abi sen de görmüşsündür yani hani ailelerin verdiği yönlendirmeler sonucu doktor, mühendis olmak yolunda ilerlemeye başlayıp aslında işte farklı şeyler yapmak isteyen.
Eskiden bu mesela insanlar. Bu cümle artık bence klişede kaldı. Çünkü
hala var ama.
Ama şöyle bir şey de var. Oğlum O Ses Türkiye'de herkes şarkı söylüyor. Sen de evde söylüyorsun. Sen de git söyle. Sen de şarkıcı ol.
Ha, gerçi doğru.
Herkes şarkıcı olabilir. Sen de git şu oyunda oyna. Çok güzel oyun oynuyorsun evde. Taklitlerinle anneni babanı güldürüyorsun. Yavrum sen de git oyuncu ol. Sen de git oğlum futbolcu ol. Bakınız bunlar hiç kolay zaten. Kolay meslek dalları değil. Ama çok basite indirgenildi ve herkes söylüyor anasını satayım. Benim ne şeyim var lan bundan sonra. Ben niye şarkıcıyım lan şu anda yani? Anlatabiliyor muyum? Şimdi anladım. Eskiden yapma yavrum zor bir meslek. Yani kazanamazsın, başaramayabilirsin. Yerler seni bu piyasada mantığıyla aileler karşı çıkıyordu. Şimdi ama bak yavrum herkes şarkı söylüyor. Sen de evde banyoda yıkanırken duyuyorum seni. Çok iyisin git söyle diye bir durum var. Onun için yani biraz şeyler değişti, yerler değişti. Gençlere tavsiye olarak hiçbir şey tavsiye etmiyorum. Çünkü benim şu anda bu piyasanın içerisinde var olmam falanlar filanlar gerçekten mücadele işidir. ve benim verdiğim mücadelenin aynısını yapar da biri başarır diye bir kaide yok. Bu sebepten kendi ben hep iki yolunuz var diyorum. İki seçenekli yolunuz var. Biri abi ben her şeyi yaparım. Her yola gelirim. Bana biri besteyi versin. Öyle güzel okurum. İşte bu kıyafeti mi giyeceğim? Giyerim. O sahneye mi çıkılacak? Çıkarım. İşte bu şarkı mı söylenecek? Hiç uygun değil ama söylerim. Çok güzel para kazanırız. Harika olur ve zararlı bir müzik türü olmadığı için, yani kafa yormayacak bir müzik türü olduğu için her radyoda da yayınlanırsın. Çok tanınırsın. Popüler olursun. Kızlar peşinden koşar. Büyük para kazanabilirsin falan filan olabilir. Acayip bir şey. Bunu seçebilirsiniz. Bu karakterinizle alakalı bir şey. Birinci kural
şu
bu.
Şu an tavsiye geldi bu arada. Sen hiçbir şey demek istemiyorum dedin de.
Hayır. Bu senin karakterin. Ben şimdi sana diyeceğim ki şöyle radyocu olursan çok daha iyi olur yavrum. Belki senin karakterin onu yapmaya müsait değil. Sen diğerini tercih eden bir tipsin. Anlatabiliyor muyum? Bunu seçebilirsin ve çok paralı, çok zengin falan filan çok meşhur. Buradaki mutluluk ve şan şöhret nasıl bir şey? Bunu tatmadım. Bilmiyorum diyorum. Ama herhalde mutludur insanlar ya da hani derler ya sahte bir mutluluğun içerisinde yalnızlık falan filan.
Maskelerimizle geziyoruz.
Kalabalığın içerisinde yapayalnızlık falan. Bunu bilmiyorum. Diğer tarafı seçebilirsin. Çok meşakkatli. Yıllarını vereceksin. Seni tanıdıkları yıl belki senin 15. 20. yılın olacak. Kıymete bindiğin yıl. Ondan sonra geri dönüşler olacak, albümlerini tekrar bulmaya çalışacaklar, bulamayacaklar belki. Ama anlatmak istediğim bir derdi, bir konuyu saçma sapan, yani standart bir aşk sözü yazmayacaksın da bir derdini anlatacaksın, bir şeyi paylaşacaksın. Bu derdi paylaşmak istemeyenler olacak, isteyenler olacak, işte niye bunu anlatıyorsun diyenler olacak. Az popüler olduğu için daha çok tartaklanma ihtimalin daha yüksek ya. Hemen tartaklanırsın, bilmem ne olmamış, yapılmamış, edilmemiş. Daha az para kazanabilirsin. Zorlandığın için bazen sinirin bozulabilir. Bırakmayı bile düşünebilirsin. Pes etmeyi düşünebilirsin vesaire. Ama olur da bir gün bunların zaferini kazanmaya başlarsan, diğerinden çok daha mutluluk verici bir zafer bu. Aradaki tercihi sen yap. Bu senin karakterinle alakadar bir şey diyor. Yani demek istediğim şey, sen sensin, sana ne anlatsam boş.
Aynaya bak, kendin karar ver.
Aynaya bak, kendini bul
diyorsun.
Evet.
Akşama konser var.
Evet.
Nerede? 6.45'te.
6.45'teyiz. Akustiyiz. Akustik olarak geldik bugün.
Neler bekliyor abi bizi? Var mı değişik bir şeyler? Yoksa sürpriz mi olsun?
Valla akustiğimiz de bambaşka bir lezzet. O hep akustiklerin finalinde şeyi, fırsat olursa söylüyorum. İsteseydik başından beri böyle çalardık. Ama çalmadıysak bir sebebi var. Yani mesela bugün bizim ekibimizde Burak Malçok da dahil oluyor. Mümkün mertebe bize dahil oluyor. Hı hı. Mesela akustiklerimizde neyimiz var enstrüman olarak? Ney enstrümanımız var? Daha sufi bir durumumuz söz konusu. Hani kontrbas, piyano, akustik gitar, ney ve akustik davul olarak, hı hı, ve altyapı eşliğinde. Kabak kemane de dahil oluyor zaman zaman. Yani daha fantastik, daha başka. Ama aynı şarkıları bir gün sonra normal elektrik versiyonumuzda dinle, kopuyor, paramparça ediyoruz ortalığı. İşte isteseydik...
Bu daha naif mi böyle? Evet. Biraz daha efendi böyle.
Tabii ki. Yani daha dinleti tadında bir şey. Hep şey diyoruz zaten, işte istersek bunu da baştan beri böyle çalıp zaten hani sıkıntı yaratmadan insanlara dinletebilirdik. Ama diğer türlü çalıyorsak, elektrik versiyonumuzda çalıyorsak bir sebebi var. Ve bu sebebe kimse engel olamaz. Eninde sonunda tutturuz ki başardık. 20 yılımız aldı ama.
Güzel bir başarı.
Olsun. Çok diyorum ya, keyfi bambaşka başarın.
Gözünün içi parlıyor zaten şu anda. Yani şey, hani onu hissediyorum. Yani çok mutlusun. Hırs değil bence. Direkt şey böyle uğraştım ve oldu. Evet. İçimden geleni yaptım ve oldu şeyi.
Çünkü başaramazsın denilen bir şeydir bu.
Evet.
Olmaz. Yapma yavrum. Yapma yavrum.
Niye yapıyorsun? Geçinemezsin
falan. Geçine falan. Niye olmasın ya? Başarabiliriz ya. Allah Allah. Önce inanacaksın. Sonra sabredeceksin. Sonra hırsını doğru şekilde kanalize edip sahnene aktaracaksın. Mesela ben sahnede her zaman çok hırslı gözükürüm. Başarmanın verdiği hırsla. Severim.
Güzel.
Teşekkürler.
Akşam 11.30'da.
Saatimi bilmiyorum.
Peki o zaman o da sana sürpriz mi oldu?
Bana sürpriz.
Sürpriz falan.
Evet, bugün sabahtan yetiştik. Size de yetişebildik şükür. Süper oldu. Kıbrıs'tan geliyoruz. Şimdi Hacettepe'ye yetişeceğiz. Aha. Oradan da konser alanımıza gideceğiz. Provamızı yapacağız. Ve Ankara'da 3 farklı noktada.
Aynı anda 3 canlı konser.
Çok güzel.
Abi çok teşekkürler geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi...
Davetiniz için.
Ne demek? Nirvana dinleyeceğiz. Smells Like Teen Spirit dinleyeceğiz.
Vay bir gelenek. Orada klipte zil çalan adam kadar gülüp eğlendiğimiz bir dönem olmadı ya. Zili, hayeti çalan bir çocuk var orada. Onu çalıyor götürüyor.
Çok böyle şimdi şuradan süzülecek damla var ya. Yani öyle
çok
mi dedin
güldük, çok güldük ama. Süper kliptir.
Tekrar teşekkürler geldiğin
için. Ben teşekkürler. Sağ olun. Görüşürüz efendim.
Hayko Cepkin'e veda ettik. İlerleyen dakikalarda en iyiler karşınızda olmaya devam edecek. Şimdi ise Nirvana var.